Ayrım 22 sayfa 236. Peki bunu nasıl durdurabilirsin? Durduramazsın. İlk semptomları gördükten sonra hemen ilacı kesmeleri gerekiyordu. Ama geç kalmışlar. Sonra vakaya doktor O'Neill el koyuyor. Sonunda ilaçları kesen de o olmuş. Neler olduğunu anlamamış herhalde. Moira öfkeyle iç geçirdi. Büyük olasılıkla tardif diskinde kalıcı. Moira giderek sıkışan trafiğe baktı. Bu kez yanında haldır hullur geçen onlarca çelik yığınına bakınca kendini huzursuz hissetmemişti. İnsana sırlarını fısıldar gibi sürekli dudaklarını kımıldatan Amasa Lang'ı düşünüyordu. O ilaçlara ihtiyacı yok muymuş yani? Hayır, sadece ilaçları zamanında kesmiş olmaları gerekiyordu. Yani aslında deli. Deli değil mi yoksa? İlk teşhisleri buymuş, şizofreni. Maura, Amalta'nın boş boş bakan gözlerini, söylediği o esrarengiz sözleri düşündü. Paranoyak sanrıların ürküntüleriydi bunlar. Hiçbir anlamı yoktu. İtiraf etmeliyim dedi iç geçirerek. Onda kendimi göremiyorum Jane. O kadında kendimden hiçbir şey göremiyorum. İyi. Bu içini rahatlatmış olmalı. Yani düşünecek olursan yine de aramızda bir bağ var. İnsan DNA'sını inkar edemez ki. Eski bir söz vardır. Kan candan ötedir derler. Bu düpedüz saçmalık doktor. O kadınla aranda hiçbir ortaklık yok. Seni doğurduktan sonra başka birine verdi. Hepsi bu. Aranızdaki ilişki de orada bitti. Pek çok sorunun cevabı onda. Babamın kim olduğunu biliyor. Benim kim olduğumu biliyor. Rizzoli, Maura'ya sert bakış fırlatıp yeniden yola döndü. Sana bir tavsiye vereyim. Bugünden sonra nereden geldiğini daha çok merak edeceksin. İnan bana. Bunu anlamazlıktan gelmeye çalışıyorum. Ama o kadından, Amalta Lang'dan uzak durmalısın. Onu görmeye gitme. Onunla konuşma. Onu düşünme bile. O tehlikeli biri. Beyni yanmış bir şizofrenden başka bir şey değil o. Ben bundan o kadar emin değilim. Maura Rizzoli'ye baktı. Onun hakkında benim bilmediğim bir şey mi biliyorsun? Rizzoli bir süre hiçbir şey söylemeden yola baktı. Ama onu oyalayan şey aslında trafik değildi. Sanki cevap vermek için doğru cümleleri seçmeye çalışıyordu. Warren Hoyt'u hatırlıyor musun? Diye sordu sonunda. Duygularını belli etmemeye çalışmıştı ama adamın ismini söylerken bir anda çenesi kasıldı ve direksiyonun üzerindeki elleri geriliverdi. Warren Hoyt diye geçirdi Maura içinden. Cerrah. Polis bu ismi takmıştı ona. Selobant ve neşter kullanıyordu. Kadınları uyurken kendi yataklarında avlıyordu. Karanlıkta orada dikilmiş kendini izleyen ve neşteriyle atacağı ilk kesiğin hevesini de sırıtan yabancının farkında olmaksızın güven içinde yataklarında uyuyan kadınları. Jane Rizzoli onun son hedefi olmuştu. Kaybedeceği asla ummadığı o akıl oyununun karşısında aldığı son rakibi. Ama sonunda tek bir kurşunla onu yere yiyen Rizzoli olmuştu. Kurşun adamın omurilini parçalamıştı. Şimdi elleri ayakları felç olan Warren Hoyt, hayati bir hastane odasına geçiyordu. Ve zihninden başka oynayacak oyuncağı kalmamıştı ki gelmiş geçmiş en zeki ve en tehlikeli zihindi onunki. Elbette onu hatırlıyorum dedi Maura. Onun marifetine tanık olmuştu. Neşter'in o korkunç eserini kurbanlarının birinde görmüştü. Arada sırada onu kontrol ediyorum dedi Rizzoli. Bilirsin, o canavarın kafesinde olduğundan emin olmak için. Hala hastanede olduğu yerde. Evet, omurilik biriminde yatıyor. Ama son 8 aydır her çarşamba günü bir ziyaretçisi oluyor. Doktor Joyce O'Daniel. Maura kaşlarını çattı. Neden ki? Saldırgan davranışlar üzerinde yaptığı araştırmanın bir parçası olduğunu iddia ediyor kadın. Onun teorisine göre katiller aslında davranışlarından sorumlu değiller. Çocukken başlarına aldıkları bir darbe onları suça meyilli kılıyor. Tabi savunma avukatları mahkemede görüşüne danışılmak üzere kadının telefonunu hemen hızlı aramaya kaydettiler bunu öğrenince. Sorsan Jeffrey Dahmer'in yanlış anlaşıldığını ya da John Wayne Gacy'nin kafasına defalarca bir yere çarptığını söyler sana. Herkes savunabilir yani. İnsanlar para için her şeyi yapar. Bunu para için yaptığını sanmıyorum. Neden yapıyor o zaman? Katillere yakınlaşıp onların özeline girmek için. Bunun araştırmasının bir parçası olduğunu bilim için çalıştığını söylüyor. Nazi doktoru Josef Mengele de bilim için çalışıyordu sözde. Ama bu onun yaptığı işi saygı duyacak bir iş yapmaz. Ne iş yapıyor ki bu kadın? Adrenalin peşinde koşuyor. Katillerin fantezilerini duymaktan zevk alıyor. Onların beyninde girip dolaşmaktan, olayları onların gözleriyle görmekten hoşlanıyor. Bir canavar olmanın nasıl bir şey olduğunu öğrenmeye çalışıyor. O Daniel onlardan biriymiş gibi konuşuyor. Belki o da onlardan biri olmayı isterdi. Hoyt hapishanedeyken ona yazdığı mektupları gördüm. Cinayetleriyle ilgili detayları anlatmaya teşvik ediyordu onu. Ah, detaylara bayılıyor gerçekten. Pek çok insanın ölümü ilginç bulur. Merak eder. Onunki meraktan öte bir şey. İnsanın derisini kesmenin, bir kurbanı kanarken izlemenin nasıl bir şey olduğunu merak ediyor. O otorite duygusunun, o nihai gücün tadını anlamaya çalışıyor. Bir vampirin kana susadığı gibi ayrıntıların peşinde koşuyor. Rizzoli bir an için durdu ve sonra şaşkınlık içinde gülmeye başladı. Neyi fark ettim biliyor musun? Kadın gerçekten de tam bir vampir. O ve Hoyt birbirinden besleniyorlar. Ona fantezilerini anlatıyor. Bir iki de öbürüne bu fantezilerden zevk almanın normal olduğunu söylüyor. Birinin boğazını kesmenin insanı tahrik etmesinin normal olduğunu. Ve o Daniel şimdi de annemi ziyaret ediyor. Evet Rizzoli, Maura'ya baktı. Aralarında ne gibi fanteziler paylaştıklarını merak ediyorum doğrusu. Maura, Amalta Lang'ın işlediği cinayetleri düşündü. O iki kardeşi yolda arabasından aldığı zaman kafasından neler geçmiş olabileceğini düşündü. O da bir adım sonra neler yapacağını düşünüp heyecanlanmış mıydı? Damarlarına sağlam bir doz nihai güç enjekte etmek için mi yapmıştı bunu? O Daniel, Amalta'ya zaman ayıracak kadar ilgi duyması bile yeter dedi Zoli. Bu ne anlama geliyor sence? O Daniel, sıradan katillerle vakit harcamaz. Soygun sırasında bir 7-11 kasiyerini öldüren adamla ya da karısına kızıp onu merdivenlerden iten kocayla ilgilenmez. Hayır, o bıçağın kemiğe değmesinden zevk aldığı için silahını bir daha sağlam kavrayanların peşinde koşar. Özel olanlarla ilgilenir sadece. Sadece canavarlarla. Benim annem de bir canavar mı yani diye düşündüm Aura. O da bir canavar mı diye geçirdi içinden. Bölüm 17. Doktor Joyce, o Daniel'ın Cambridge'deki evi seçkin mülklerin bulunduğu bir mahallede. Bradley Caddesi'nin üzerinde döneme ait mimarisi olan bir malikaneydi. Dövme demirden bahçe kapısının ardına kusursuz bir çimenlik uzanıyordu. Toprakla doldurulmuş çiçeklerdeki güller de itaatkarca gonca açmışlardı. Bu bahçede disiplin vardı. En ufak bir düzensizliğe yer yoktu. Maura, granit kaldırımların üzerinde kapıya doğru yürüdüğü sırada ev sahibesinin nasıl biri olduğunu tahmin etmeye çalışmıştı. Son derece düzgün giyimli ve bakımlı biri olmalıydı. Bu bahçe gibi nizamlı bir beyin. Kapıyı açan kadın tam da Maura'nın kafasında canlandırdığı gibi biriydi. Doktor, o Daniel, kül sarısı saçları ve açık renk, kusursuz bir cildi vardı. İncecik belinin hatlarını belirgin kılan Oxford yününden yapılma gömleğinin etekleri güzelce ütülenmiş beyaz kumaş pantolonun içine sokulmuştu. Maura'yı pek de sıcak karşıladığı söylenemezdi. Kadının gözlerinde daha çok zapt etmekte zorlandığı açıkça belli olan bir merakın ışıltısı vardı. Yepyeni bir türü incelemeye hazırlanan bir bilim adamının bakışlarıydı bunlar. Doktor O'Daniel, ben Maura Isles. O'Daniel sertçe elini sıkarak karşılık vermişti. İçeri gelin. Maura da en az ev sahibesi kadar serin kanlı bir zarafet takınarak eve girdi. Eve sıcak bir hava veren tek şey koyu renk Hint meşesinden parkelerin üzerinde serilen doğu halılarıydı. O'Daniel öne geçip Maura'yı fuayeden oturma odasına yönlendirdi. Burada resmi bir hava hakimdi. Maura, beyaz ipekten koltuğun kenarına huzursuzca ilişti. O Daniel, tam karşısındaki koltuğa geçmişti. Aralarındaki gül ağacından sehpanın üzerinde dosya yığınları ve bir de dijital ses kayıt cihazı vardı. Ses kayıt cihazı açık değildi ama orada olması bile Maura için bir tehdit teşkil ediyordu sanki. Bu da huzursuzluğa tuz biber ekmişti. Benimle görüşmeyi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim dedim Maura. Doğrusunu söylemek gerekirse ilgimi çektiniz. Amalta'nın kızının nasıl biri olduğunu merak ettim. Sizi biliyordum Doktor İstes. Ama gazetelerden okuduğum kadarıyla işte. O Daniel son derece rahat bir tavırla arkasına yaslanmıştı. Evde olmanın avantajı buydu işte. O etraftaki iyilikler bahçeden ev sahibesiydi. Maura ise bunu talep eden misafir. Sizi şahsen tanımıyorum tabii. Ama tanımayı isterdim. Neden? Amalta ile epey yakından tanıyoruz birbirimizi. İster istemez merak ettim. Kızının da anneye çekip çekmediğimi. O Daniel zarifçe tek kaşını havaya kaldırmıştı. Bunu siz söylediniz. Ben değil. Bana bu yüzden mi ilgi duydunuz değil mi? Peki sizin merakınız nedir? Siz neden buradasınız? Maura sözü sümünün üstündeki tabloya takılmıştı. Son derece modern, kırmızı siyah bir yağlı boya tabloydu. Bu kadının kim olduğunu öğrenmek istiyorum diye cevap verdi sonunda. Onun kim olduğunu biliyorsunuz. Sadece buna inanmak istemiyorsunuz. Kardeşiniz de inanmak istememişti. Maura kaşlarını çattı. Anayla tanışmış mıydınız? Hayır. Aslında onunla hiç karşılaşmadım. Ama 4 ay önce kendini Amalta'nın kızı olarak tanıtan bir kadından bir telefon aldım. Oklahoma'da 2 hafta sürecek bir davaya katılmak üzere yola çıkıyordum o sırada. Bu yüzden onunla tanışma fırsatım olmadı. Sadece telefonda konuştuk. M.I.E. Firmingham'da annesini ziyaret etmişti. Yani Amalta'nın psikiyatrı olduğumu biliyordu. O da annesi hakkında daha çok şey öğrenmek istiyordu. Çocukluğuyla, ailesiyle ilgili bir şeyleri. Siz bütün bunları biliyor musunuz? Bazı bilgiler onun okul kayıtlarında var zaten. Bazılarını da kafasının yerinde olduğu zamanlarda bana kendisi anlatmıştı. Lowell'da doğduğunu biliyorum. 9 yaşındayken annesi ölmüş ve bunun üzerine amcası ve kuzeninin yanına Maine'e yer taşınmış. Maura başını kaldırıp kadına baktı. Maine mi? Evet, liseyi Fox Harbor adında bir kasabada okumuş. Şimdi Anna'nın neden o kasabayı seçtiğini anlıyorum. Ben Anna'nın ayak izlerini takip ediyordum. O da annemin ayak izini. Liseden sonra kayıtlar siliniyor dedi o Daniel. Daha sonra nereye taşındığını, nasıl geçindiğini bilmiyoruz. Şizofreni de tam da bu zamanlarda baş göstermiş olmalı. Genellikle yetişkinliğin başlarında kendini belli eder. Büyük olasılıkla senelerce oradan oraya savrulduktan sonra sonunda bu duruma geldi. Tamamen aklını kaybetmiş. Sanrılar gören bir mahkuma dönüşmüş. O Daniel gözlerini Maura'ya dikti. Gerçekten de çok acı bir tablo. Kız kardeşiniz bu insanın anneniz olduğuna inanmakta epey zorlanıyordu. Ona baktığımda bana tanıdık gelen hiçbir şey göremiyorum. Kendime dair en ufak bir iz bulamıyorum dedim Maura. Ona baktığımda bana benzerliğini açıkça görebiliyorum. Saçlarınız aynı renkte. Çeneniz de aynı. Aramızda hiçbir benzerlik yok. Gerçekten de benzerliği göremiyor musunuz? O Daniel bütün dikkatiyle Maura'nın gözlerinin içine bakarak öne doğru eğildi. Bana söyler misiniz Doktor İstes, neden patolojiyi seçtiniz? Maura'ya yöneltilen bu soru karşısında şaşırarak o Daniel'a baktı. Tıpta herhangi bir alan seçebilirdiniz. Kadın doğum ya da pediatri. Hala hayatta olan hastalara çalışmayı seçebilirdiniz. Ama patolojiyi seçtiniz. Özellikle adli tıbbı. Şuraya gelmeye çalışıyorum. Bir şekilde siz de ölülere ilgiliyorsunuz. Bu saçmalık. O zaman neden bu alanı seçtiniz? Çünkü ben kesin cevaplardan hoşlanırım. Tahmin yürütme oyunlarından haz etmem. Teşhisi mikroskop lenslerin üzerinde görmeyi severim. Belirsizlikten hoşlanmıyorsunuz. Belirsizliği kim sever ki? O zaman matematik ve mühendisliği seçebilirdiniz. Katiyet üzerine kurulu, kesin cevaplara dayalı olan pek çok alan var. Ama siz adli tıp ofisinde cesetlerle haşır neşir olmayı seçtiniz. Doktor o Daniel duraksadı. Sonra usulca sordu. Bundan hiç hoşlandığınız oldu mu? Maura anında kadının gözlerinin içine baktı. Hayır. Hoşlanmadığınız bir meslek mi seçtiniz yani? Ben zor olanı seçtim. Bu kendi başına tatmin edici bir şey. İşin kendisinin zevkli olmasına gerek yok. Nereye gelmeye çalıştığımı görüyor musunuz? Bana Amartalak'la aranızda hiçbir benzerlik olmadığını söylüyorsunuz. Ona baktığım zaman muhtemelen dehşet verici bir insan görüyorsunuz. Ya da dehşet verici bir şeyler yapan bir insan. Size bakıp da aynı şeyleri düşünen insanlar da var Doktor Lisses. İkimiz de bu şekilde karşılaştırıyor olamazsınız. Annenizin hangi suçtan hüküm giydiğini biliyor musunuz? Evet, anlattılar. Peki otopsi sonuçlarını gördünüz mü? Henüz görmedim. Ben gördüm. Mahkeme sırasında savunma avukatı annenizin akli durumu konusunda görüş bildirmemi istedi. Fotoğraflar gördüm. Kanıtları gözden geçirdim. Kurbanların iki kız kardeş olduklarını biliyor muydunuz? Yolda kalan iki genç kadın. Evet. Ve genç olanı 9 aylık hamileymiş. Bunların hepsini biliyorum. Yani anneniz bu iki kadına otobanda arabasını alıyor, 30 kilometrede de bir kulübeye götürüyor, kafatasını bir levye ile paramparça ediyor ve sonra bir anda tuhaf bir biçimde şaşırtıcı derecede akıllıca bir şey yapıyor. Bir benzin istasyonuna gidip bir bidon benzin alıyor, kulübeye dönüyor ve cesetleri yakıyor. O Daniel bir anda oturduğu yerden horoz gibi dikildi. Sizce de enteresan değil mi? Bence son derece mide bulandırıcı. Evet, ama bir noktada belki içten içe farklı bir şey hissediyorsunuz. Görmek dahi istemediğiniz başka bir şey. Bu davranışların her adımında insanı çeken bir şey. Sadece akılsal bir yapbozu çözme istediği de değil üstelik. Sizi şaşırtan, hatta cezbeden bir şeyler. Sizi cezbettiği gibi mi? O Daniel bu çıkışa hiç alınmamıştı. Tersine gülümseyerek Mauro'nun yorumunu basitçe tasdik etti. Benimki sadece profesyonel bir ilgi. Cinayet olaylarını incelemek benim görevim. Sadece sizin Amaltalank'a duyduğunuz ilginin nedenlerini merak ediyorum. 2 gün öncesine kadar annemin kim olduğunu bilmiyordum. Şimdi ise gerçeklerle yüzleşmeye çalışıyorum. Sadece anlamaya çalışıyorum. Kim olduğunuzu mu diye sordu doktor, o Daniel, usulca. Maura kadının gözlerinin içine baktı. Kim olduğumu biliyorum.